Ayrım 5. Bölüm 3. Toplumsal cinsiyet temelinde engellilik, kavramlar, engellilik ve toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık. Ruşen Ayaz. 1. Toplumsal cinsiyet temelinde engellilik. Dünyada kültürler birbirinden farklıymış gibi görünse de cinsiyet ayrımı açısından bakıldığında temelde çok da fark olmadığı görülür. Genelde erkeğin kadını iktidardan uzak tutabilmesi için yaratılmış pek çok tutum, davranış ve anlayış söz konusudur. Bunlar içinde erkeğin gücü ve aklı temsil ettiği, kadının ise bedeni ve doğayı temsil ettiği anlayışları yaygındır. Kadının ve erkeğin nasıl olması gerektiğine dair algılar bu anlayışlar üzerinden oluşturulur. Ataerkil sistemin yapılanma biçimleri kadının topluma yaptığı katkıları görmezden gelerek kadını ikinci cins konumda tutar ve bir alt tabaka olarak görür. Ataerkil yapılarda erkek ile eşit görülmeyen kadın erkeğin belirlediği sınırları aşamaz. Ev içi alandan kamusal alana çok kolay geçemez. Erkek iktidarın yarattığı değerlerle beslenerek kendini onun gözüyle görür. Bunun sonucu olarak günümüzde kadının karşısına çıkan birçok sorun, kadınlara ve erkeklere ilişkin olarak içinde yaşadığı toplumun sosyoekonomik koşullarına göre toplumun kültürü tarafından oluşturulmuş değer yargıları ile devam eder. Erkek üstün, egemen, kadın ise edilgen, boyun eğen cins olarak kurgulanır ve kadının erkekten daha zayıf olduğu düşünülür. Boyun eğen, kabul eden kadına karşılık erkek sahip olan ve belirleyendir. Kadınlar çoğunlukla erkeklerin arzularına göre uyanırlar ve uyarlanmayı birçok kadın kendi doğasıymış gibi algılar. Dolayısıyla yüzyıllardır bazı dönemlerde ve günümüzde değişen algılarla birlikte kadın hala hem kendisiyle hem de çevresiyle mücadele etmek zorundadır. Ataerkil toplumlar önce ailede edinilir. Hikaye bebek daha dünyaya gelmeden ailenin beklentileriyle başlar. Erkek adamın erkek evladı olur sözü bu beklentileri yansıtan en yaygın sözlerden biridir. Çocuklar genellikle büyüklerini örnek alarak cinsiyetlerine göre rol tutumlarını benimser ve dayatılan ataerkil ideolojiyi içselleştirirler. Sonrasında bu rol ve tutumlar öğretmenler, okul çevresi, medya ve diğer eğitim kurumları tarafından pekiştirilir. Bilindiği gibi çocuklara doğuştan itibaren genellikle onların cinsel organlarına bakılarak cinsiyet farklılığı bazı yollarla dayatılır. Daha bebekken giyimden, alınan oyuncaklara ve daha pek çok şeye kadar kadın ve erkek olmak öğretilir. Kız çocuklar pasif, korunması gerekenler olarak yetiştirilirken erkek çocuklar güçlü ve koruması gerekenler olarak yetiştirilir. Evde anne ve babanın davranışlarının, sorumluluklarının birbirinden farklı olduğunu gören, öğrenen çocuklar, kadın ve erkeğin davranış ve sorumluluklarının farklılaştığını yaşamın her yerinde görmeye devam ederler. Çocuklara masallar okunur. Masallarda kadınlar genelde pasif, kurtarıcı bekleyen, genç, güzel, fikir beyan etmeyen, itiraz etmeyen, sabırlı, evde olan, seçilen. Erkek ise güçlü, kurtarıcı, zeki, yakışıklı, seçen olarak resmedilir. Pek çok şeyin yeni yeni oluştuğu çocuk zihinlerin dünyaya dair genel algıları bu masallarla şekillenir. Kadınlara, erkeklere, yaşlılara, engellilere ve daha pek çok şeye dair şekillenen algılar içinde engeller ya acınması, merhamet edilmesi gerekenler ya da kötülüklerin cezası olarak engelli olanlar olarak öğrenilir. Pek çok engelli çocuğun kendine dair algıları da bu şekilde gelişir. Okul sürecinin başlamasıyla kız ve oğlan çocuklar kendilerine farklı davranıldığını, farklı beklentiler ve yönlendirmeler olduğunu bir kez daha görürler, öğrenirler. Ders kitaplarında resmedilen kadın, erkek görüntülerini ve cinsiyetlerine göre yaptıkları işleri, okulda öğretmenlerin çoğunun kadın ama müdürlerin genelde erkek olduğunu, mesleki yönlendirmelerin cinsiyetlere göre değiştiğini, okulda verilen sorumlulukların sınıf başkanı gibi karar verici, idare edici görevde genelde erkek çocuklara, Kızılay kolu başkanı, temizlik kolu başkanı gibi görevlerde genelde kız çocuklara yer verilir. Farklılaştığını, yaramazlıkların bile kız ve oğlan çocuklara göre farklı nitelendirildiğini, kız çocuklarda yaramazlık ayıp kabul edilip arsızlık olarak görülürken erkek çocuklarında ise hareketlilik olarak görülür. Öğrenirler ve bunları o güne kadar öğrendikleriyle pekiştirirler. Benzer yaklaşımlar toplumun diğer alanlarında da devam ettirilir. Günümüzde medya okul kadar, bazen ondan daha da etkili bir öğrenme aracıdır. İnsanlar çocukluğun ilk dönemlerinden başlayarak medyanın etkisi altındadır ve haberlerden reklamlara, dizilerden eğlence programlarına kadar sürekli cinsiyet rollerine ilişkin mesajlar verilir. Bu mesajlarda bazen kadınlar kurban, erkekler canavar klişesiyle kadınların zayıflığı, bazen de kadınlar fettan, erkekler saf klişesiyle kadınların tehlikeli olduğu sıklıkla yer alır. Kişileri en çok etkileyen ve en çok tekrarlanan mesajlar ise reklamlarda yer bulan mesajlardır. Mesela reklamlarda temizlik ürünleri sürekli kadınlar tarafından pazarlanır. Mutlu kadınlar şarkılar söyleyerek bembeyaz çamaşırlar yıkarlar. Erkekler de bu işleri yapmayı kolaylaştıran aletleri, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve benzeri pazarlarken gücü ve aklı ifade eden davranışlar sergilerler. Engelli kadınlar da hayatın pek çok yerinde olduğu gibi medyada da hiçbir şekilde yer almazlar ve adeta görünmez olurlar. Görünür oldukları durumlar, sakatlanmış, acınması ve merhamet edilmesi gereken kişiler anlatılırken ya da kötü, çirkin, yetersiz tanımlamaları kullanırken ortaya çıkar. Hayatın olağan akışı içinde hiç yoklarmış gibi sunulurlar. Televizyonlarda özel engelli programlarının dışında engelli birini görmek mümkün değildir. Dizilerde engelli biri var ise ya acınacak durumdadır ya da kötü karakterdir. Spiker, sunucu, reklam oyuncusu olarak görmek mümkün değildir. Engelli kadın ve erkek için farklı yaklaşımlar söz konusudur. Genel güzellik tanımlamaları içinde engelli kadın hiçbir şekilde yer almaz. Engelli erkek hiçbir zaman delikanlı olarak görülmez. Bundan yüzyıllarca önce Aristo, kadının bozulmuş erkek olduğunu, bazı yerlerde görülen başka bir ifadeyle kadının sakatlanmış erkek olduğunu belirterek, sakatlık ile kadınlık arasında kurduğu bağlantıyı göstermiştir. Engelli erkek, engelli olmayan erkekle aynı görülmez ve onlara göre toplumsal konumda ikincil pozisyonda yer alır. Engelli olmayan kadın da toplumsal konumda ikincil pozisyonda yer almaktadır. Engelli kadınların ise bu anlayışlar içinde bir pozisyonu dahi yoktur. Bütün bu süreçler, yaklaşımlar, beklentiler, algılar, insanlara kadınların ve erkeklerin nasıl olmaları gerektiğini öğretir. Kökleşmiş kanaatler edindirir. Tüm bu öğretilenlerle engelli, engelli olmayan kız ve erkek çocuklar evlerde, okullarda, masallarda, medyada ve daha pek çok yerde kadın erkek olmayı görürler, öğrenirler ve bu öğrendiklerini diğer öğrendikleriyle pekiştirirler. Özellikle engelli çocuklar okullaşma ile birlikte kendilerine dair tutum ve davranışların ne kadar acımasız olduğunu görürler. Bunu hayatın olağan bir parçası zannederek yaşamlarının devam eden kısmında karşılaştıkları başka olumsuz tutum ve davranışlara dair tepki geliştirmekte zorlanırlar. Bazı durumlarda tepki göstermeleri engellenir ya da gösterdikleri tepkiler dikkate alınmaz. 2. Cinsiyet kalıpları. İsimlendirmeler, beklentiler, davranışlar ve daha pek çok şey çocukların küçük yaşlardan itibaren bir takım kalıplara uygun olarak biçimlenmelerine neden olur. Bu kalıplar cinsiyet kalıpları olarak tanımlanır ve kız ve oğlan çocuklara göre farklılıklar gösterir. Ayrıca bütün kızlar ya da bütün erkekler için tek bir kalıp yoktur. Yaşanan yere, ailenin durumuna, zengin ya da yoksul olmasına, engellilik durumuna ve daha pek çok şeye göre farklılaşan kalıplar vardır. Toplumsal yapı içerisinde kadın olmanın çeşitli zorlukları vardır. Bu yapı içerisinde engelli kadın olmak ise çok daha zordur. Engelli kadınlar çoğu zaman görünmez, duyulmaz olarak yaşamlarını sürdürürler. Engelli kadınlar, engelli olmanın getirdiği zorlukların yanı sıra kadın olmanın ve kadınlara yönelik ayrımcı bakış açısının getirdiği dezavantajlı durumu gizli ya da açık biçimiyle daha fazla yaşayanlar, ayrımcılığa daha fazla maruz bırakılanlardır. Engelli kadınlardan beklenen toplumsal roller, engelli olmayan kadınlardan beklenenden farklı değildir. Fakat çelişkilerle dolu beklentiler engelli kadınların yaşadıkları sıkıntıları daha da arttırır. Engelli kadınların bir yandan toplumca yaratılmış ideal kadının yapması ve olması gereken pek çok rolü, annelik, eş olma, ev kadınlığı, çocuk bakımı, mesleki rol, topluluk rolü, akrabalık rolü, mükemmel bir biçimde gerçekleştirmesi beklenirken, bir yandan da olması ya da yapması gereken iyi bir eş, iyi anne, iyi bir ev kadını ve benzeri pek çok role ve toplumsal yaşamdaki kadınlık kalıplarına uygun olmadıkları düşünülür. Genelde kadın ideal olandan uzaklaştıkça sorunlar yaşar, dışlanır, ötekileştirilir. Engelli kadınlar bunu en fazla yaşayanlardır. Annelik rolü. Yaygın olarak kabul edilen kadının görevlerinden biri de çocuk sahibi olmaktır. Kadının aile ve toplum içindeki rolü her zaman bakım ve doğurganlık ile bağlantılı olarak ele alınmıştır. Birçok genç kız bir kadınlık rolü olarak çocuk sahibi olma ve büyütme konusunda cesaretlendirilir. Engelli kadınlarda ise bu durum tam tersi yöndedir. Engelli kadınlar çocuk sahibi olma konusunda aileleri ve çevreleri tarafından engellerle karşılaşırlar. Tıbbi ve dini varsayımlarda kullanılan bütün, tam olan beden sağlıklı bedendir anlayışı ve söylemleri, engelli kadınların cinsel soğukluluk yaşadığı ve çocuklarının da engelli olacağı düşüncelerini yaratır. Engellilik, kadında anne olma durumunun yıkımına yol açan algılar oluşturur. Geleneksel roller içinde aynı toplumsal öğretilerle büyüyen engelli kadınların hem bu rolleri yerine getirmesi beklenir, hem de bazı rolleri, yani eş seçemeyeceği, evlenemeyeceği, annelik sorumluluklarını yerine getiremeyeceği yönünde kanaatler geliştirilir. Genelde engelliler, özelde engelli kadınlar, bakım sağlayandan çok bakıma ihtiyaç olan olarak görülürler. Doğurganlıkları, annelik yapabilecekleri, hatta cinsellik yaşayabilecekleri düşünülemez. Engelli kadınların bu ve benzeri bakış açıları nedeniyle yaşadığı güçlükler, yaşamda çifte dezavantajlı konumda olmalarını destekler niteliktedir. Engelli kadın evlenemez. Evlense dahi çocuk yapamaz, çocuğa bakamaz, ev içi sorumluluklarının yerine getiremez gibi pek çok anlayış, engelli kadınların bunları yapabildiklerini ispatlamaya çalışmalarına, daha çok zorlanmalarına, mutsuz olmalarına neden olur. Oysa yapılan birçok araştırmada engelli kadınların diğer hemcinsleri gibi normal bir cinsiyet yaşamları olduğu ve çocuk yetiştirme konusunda çok büyük sıkıntılar yaşamadıkları görülmüştür. Bilinen bütün kültürlerde kadının fiziksel imajı evlilik yapma şansını veya cinsel eş şeklini belirlemekte, çocuk doğurabilmesi, özellikle engelli olmayan çocuk doğurabilmesi, iyi bir anne olarak değerlendirilmesini, yani kadınlık değerini belirlemektedir. Araştırmalar, engelli kadınların hamileliklerinin sona erdirilmesi ve kısırlaştırılmaları üzerinde baskıların olduğunu göstermektedir. Disabled Woman An International Research Kit 1996. Lloyd 2001'e göre engelli kadınların yaşadığı ayrımcılığın kökeni toplumun onlardan bir eş ve bir anne olarak beklentilerinde değil, bu rollerin yerine getirilmesinde engelli kadınların hakkını ve kapasitesini reddedişinde yatmaktadır. Engelli kadının sosyal statüsü bireysel şartlara ve yaşadığı ülke koşullarına göre çeşitlilik gösterir. Yoksul ülkelerdeki engelli kadınlar daha fazla dezavantajlıdır. Bazen de engelli kadınların uygun eğitim ve çalışma olanaklarını bulması sadece zor değil, imkansız gibidir. İş bulma, kendi hayatını kazanmakta yaşadığı güçlüklerin yanı sıra toplumun iyi bir eş, iyi bir anne gibi kadına atfedilen beklentilerini karşılayamadığı düşünülerek toplumun dışında bırakılmaktadır. Disabled Woman An International Research Kit 1996. Eş olma rolü. Toplumun kadından eşini rahat ettirmesini, onun isteklerini karşılamasını, ona sadık olmasını beklemesidir. Kadına efendisi olarak erkeğe itaat etmesi öğretilmiştir. Erkek kadının efendisidir. Dolayısıyla kadın da köleden çok farklı bir şey değildir. Bu nedenle olmalıdır ki Aristokles, halk sınıfından birinin sahip olabileceği tek köle kadınıdır der. Millet 1973-69. Ev kadınının rolü. Kadının aile içinde oynadığı roldür. Kadın evlenmemiş olsa bile evin işleri ve evdeki diğer bireylerin bakım işleriyle ilgilenmesi beklenir. Homeros'un herkes kendi evini yönetir, kendi karısını, çocuğunu düşüncesinden yola çıkan ataerkil anlayış, kadınlara yönetim işinin erkeklere özgü olduğunu, kadınlarınsa evlerinde oturarak çocuklarına bakması gerektiğini empoze eder. Erkek, savaş alanında zaferi kaptırmamak için kadının eşitliğinin yaslanıp evine kapatılmasını tercih eder. Zaten erkek savaş için eğitilmeli, kadınsa savaşçıyı dinlendirmek için. Gerisi deliliktir. Nişe 1988-84 gibi söylemler de aynı anlayışın uzantısı olarak yaşamımıza girmiştir. Evde bir ücret karşılığı yapılmayan üretim faaliyetleri ev işlerini oluşturur. Ev işleri aile bireylerinin refahının sağlanabilmesi için gerekli olan faaliyetlerdir. Bu faaliyetlerin yerine getirilmesiyle aile için gerekli mal ve hizmetler üretilmiş olmaktadır. Bu grubun içinde çocuk, yaşlı ve engelli bakımı, bakıma ihtiyaç duyan, yemek hazırlama, yemek sonrası temizlik, aile üyelerinin fiziksel bakımı, sağlıklı yaşamlar sürmesinin sağlanması, yaşanılan konutun, giyeceklerin temizliği, bakımı, alışveriş yapma gibi faaliyetler yer alır. Cinsiyet rollerine bağlı olarak temizlik yapmak, çamaşır ve bulaşık yıkamak, yemek pişirmek, sofra hazırlamak özellikle geleneksel toplumlarda kadınların görevi olarak kabul edilir. Bu nedenle düzenli ve mutlu bir aile yaşamının sürdürülmesinde önemli rol oynayan ev işlerinin gerçekleştirilmesinde de temel sorumluluk kadına ait olmakta ve kadınların çoğunluğu ev işlerinde bağımlı hale getirilmektedir. Kadının herhangi bir engeli bulunuyorsa bu durum onun açısından daha da büyük bir problem teşkil eder. Yapılan pek çok çalışmada ortaya çıkan sonuçlar göstermiştir ki bulaşık yıkama, evin temizliği, yemek hazırlama, kendisine ve ailesine dair birçok sorumluluğu yerine getirme ve benzeri gibi enerji, zaman gerektiren işleri engelli kadınlar zorlanarak yürütmektedirler. Akrabalık rolü. Kadının çeşitli akrabalık pozisyonları içinde oynadığı rollerin toplamıdır. Düğün, ölüm, doğum, özel ziyaretler ve benzeri gibi durumların organizasyonu daha çok kadınların gerçekleştirdiği akrabalık rolleri arasında sayılabilir. Toplumun akrabalık rolü beklentisi, aile ve akrabalık ilişkilerinin sıkı olduğu toplumlarda daha katı ve daha yapısallaşmıştır. Mesleki rol. Kadının gelir getirici mal ve hizmet üretimine katılmasıyla oynamaya başladığı roldür. Fakat kadının temel rolü annelik ve ev kadınlığıdır. Topluluk rolü. Kadının içinde yaşadığı ve aile ile mesleki rolünü gerçekleştirdiği mekanların dışında kalan alanları ifade eder. Dernek üyelikleri, politik örgütlenmelerdeki faaliyetler, bazı özel gruplardaki faaliyetler ve benzeri topluluk rolleri arasında sayılabilir. 3. Cinsiyete dayalı iş bölümü. Dünyanın her yerinde ve bilinen bütün kültürlerde kadınlarla erkekler her şeyden önce yaptıkları işlerle birbirlerinden ayrılırlar. Cinsiyetlerden beklentiler kültürden kültüre birbirinden çok farklı olabilir. Örneğin kimi kültürlerde erkekler şiirle ve estetikle uğraşırken kaba işler kadınlara bırakılmıştır. Kadınların savaşçı özelliklerini yücelten toplumlar da vardır. Ama yine de cinsiyetlerin birbirlerinden yaptıkları işlerle ayrılması, yani cinsiyete dayalı iş bölümü bütün toplumların ortak bir özelliğidir. Bizim toplumumuzda kadınlarla erkeklerin yaptıkları işler yaşadıkları ortama göre değişse de genel kalıp aynıdır. Kadınların birincil çalışma alanı evleri, erkeklerin ise evin dışıdır. Kadınlar evle ve eve yakın olan işlerle uğraşırken erkekler evin dışındaki işlerle, buna ilaveten de siyaset ve diğer karar alma işleriyle ilgilidirler. Kadınlar görünmeyen bir emek, yani ev içi emeği üretir ve harcarlar. Maddi bir karşılık almazlar. Çoğunlukla çalışma saati, sigorta ve emeklilik gibi olanaklardan uzak yaşarlar. Erkekler ise genellikle ücretli işlerde çalışırlar. Toplumsal statü kazanırlar. Sigorta ve emeklilik hakları vardır. Toplumsal sistemin en önemli parçası olan enerji, dayanıklılık, uzun saatler boyu çalışabilme yetenekleri toplumda sürekli olarak yüceltilir. Bunun içinde sağlıklı olmak gerekliliği bu davranışların sağlıkla birlikte bir erdem sayıldığı düşüncesi yaygındır. Bunu yapamayanlar sağlıksız olarak tanımlanır ve ötekileştirilir. Engellilerin çoğunlukla yaşadığı budur. Engelliler toplumun üretici olmayan üyeleri olarak algılanırlar. Onlara çoğunlukla iş verilmez. İşsiz ve topluma katkısı olmayanlar yaklaşımları ön yargı ve dışlamaları arttırır. Engellilere dair bu algılar engelli erkek ve engelli kadın için farklılıklar gösterir. Engelli erkekler tüm bu algılara rağmen kamusal alan içinde engelli kadınlardan daha fazla yer alırlar ve statü elde ederler. Yine engelli olmayan kadınların ev içi sorumluluklarını yerine getirmeleriyle özellikle ileri yaşlarda bir statü edindiklerini görmek mümkünken engelli kadınların böyle bir statü edindiklerini görmek hiçbir zaman mümkün olmaz. Hatta bazı araştırmalar yaşlılığın engelli kadınların dışlanmasını hızlandırdığı ve de izole yaşamlar sürmelerine neden olduğu gösterir. Ülkemizde de dünyada da engelli kadının ait olduğu bir statü yoktur ve kısa zamanda da oluşması mümkün değildir. Kelleci L. 2005. 4. Cinsiyet eşitsizliği. Toplumsal cinsiyet olgusu ve bunun çerçevesinde oluşan ilişkiler alana bakıldığında bu ilişkilerin cinsiyete dayalı ayrımcılığın temelini oluşturduğu görülür. Toplumsal cinsiyet ilişkileri hayatın birçok alanında erkeklerin daha baskın olduğu, kadınların genellikle ikincil plana itildiği eşit olmayan bir güç ilişkisini içerir. Erkekler ile erkeklere atfedilen işlevlere ve görevlere verilen değer birçok açıdan kadınlar ile kadınlara atfedilen işlevlere ve görevlere verilen değerden daha büyüktür. Kadınlar daha az hakka ve daha az kaynağın denetimine sahiptir. Erkeklerden daha uzun saatler çalışırlar. Fakat işlerine ya az değer verilir ya da az ödeme yapılır. Sistematik olarak şiddete maruz kalırlar. Basin 2003-5. Bunların kökeninde çoğunlukla toplumsal ve kültürel belirlenim yer alır. Hemen hemen her yerde kadınların bir grup olarak erkeklere göre ikinci sayılması cinsiyet değil, toplumsal cinsiyet kökenlidir. Toplumun tarihsel olarak erkek yönelimli bu yaklaşımla şekillenmiş olduğu güç gün geçtikçe daha çok kabul edilen bir olgudur. Erkek normu toplumun bütünü için genel bir norm olarak kabul edilir. Bu durumda da politika ve yapılara yansır. Böylelikle politika ve yapılar genellikle erkek üzerinden şekillenir ve bu da toplumsal cinsiyet eşitsizliğine sebep olur. KSGM 2008A 15. Kadınların ve engelli bireylerin yaşadıkları sorunları engelli kadınlar iki kat fazla yaşarlar. Hem engelliliğin getirdiği engelli bireye yönelik ön yargılar ve engellerle hem de kadın olmanın ve kadınlara bakışın getirdiği olumsuzluklarla karşı karşıya kalırlar. Eğitim ve istihdam sorunları, toplumun ön yargısı, yanlış tutumlar ve erişebilirlikteki sorunlar nedeniyle de çoğunlukla kendi geçimlerini temin edemezler. Engelli kadın yaşları, sosyoekonomik ve kültürel seviyeleri, yaşadıkları bölge ne olursa olsun çok büyük oranda insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya kalırlar ve kadın olmanın yanı sıra da engelli olarak dışlanmayı ve ötekileştirilmeyi daha fazla yaşarlar. Eşitlik ve insan hakları gerek engelli hareketinde gerekse kadın hareketlerinde temel konulardır. Ayrımcılığa maruz kalma, düşük toplumsal statü, fiziksel, cinsel ve diğer istismar türlerine maruz kalma, toplumca belirlenmiş kadına özgü rol ve sorumlulukları yerine getirmek zorunda bırakılma, eğitim olanaklarından yeterince yararlanamama, bir işe girmekte zorlanma, çalışma yaşamında ayrımcılığa uğrama, yoksulluk ve daha birçok konuda hakların ihlali genel olarak hem kadınlar açısından hem de engelliler açısından eşitsizliğe neden olan temel sorunlardır. 5. Ayrımcılık. Çok farklı nedenlere bağlı olarak ve farklı görünümler içerisinde yaşanan ayrımcılığın temelinde ben ve öteki ayrımı yatar. Benden, bizden farklı olan, yani bize benzemeyen ötekidir. Ötekileri tanımlarken çok farklı nitelikler, ırk, cinsiyet, etnik köken, inanç, engellilik hali, cinsel kimlik, fiziksel özellikler ve benzeri kullanılır. Ayrımcılık, herhangi bir unsur merkezinde aynı durumdaki bireylere farklı, farklı durumdaki bireylere ayrı muamele yapmak olarak da tanımlanabilir. Ayrımcılığın tarih boyunca toplumsal yaşamımızı çeşitli biçimlerle olumsuz etkilediği görülür ve odağı tarihsel süreç içerisinde kimi zaman deri rengi, etnik köken ve benzeri unsurlara dayalı ırk ayrımcılığı, kimi zaman din mezhep ayrımcılığı, kimi zaman sınıfsal ayrımcılık şeklinde kendini gösterir. Ancak ayrımcılık tipleri bunlarla sınırlı kalmaz. Tarihsel süreç içerisinde özellikle son yüzyılda kadın veya eşcinsellere yönelik cinsiyet ayrımcılığı ve engelli ayrımcılığı da çokça konuşulan konulardan olmuşlardır. 01.07.2005 tarihli 5378 sayılı özürlüler ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki kanunun 4. maddesinin A bendinde devlet insan onur ve haysiyetinin dokunulmazlığı temelinde engellilerin ve engelliliğin her tür istismarına karşı sosyal politikalar geliştirir. Engelliler aleyhine ayrımcılık yapılamaz denir. Yasa engellilerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu, bu nedenle ayrımcılık yapılamayacağını beyan eder. Hem Türkiye tarihi hem de dünya tarihi ayrımcılığın yarattığı olumsuz tablolar neticesinde geçmişten günümüze yaşanan birbirinden farklı ayrımcılık hikayeleriyle doludur. Ulusal ve uluslararası mevzuatlar ayrımcılığı tanımlamış, yükümlülükleri belirtmiş fakat hali hazırda yasalarda ve uygulamalarda ayrımcılığın önüne geçilememiştir. Ayrımcılıkla mücadele konusu sosyal dışlanma ile yakından ilgilidir. En fazla sosyal dışlanma tehlikesi içinde olanlar farklı etnik kökenlere sahip kimseler, kadınlar, yaşlılar, eşcinseller ve engellilerdir. Toplumda yaygın olarak görüş ve tutumların tarih boyunca erkek, beyaz, genç, vücut bütünlüğü, tam, kültürümüzde çoğunlukla sağlıklı olarak tanımlanan düşüncesine dayanması, kadınların, yaşlıların, eşcinsellerin, farklı etnik kökenlerin ve engellilerin neden öteki olarak kurgulandığını ve ayrımcılığa maruz kaldığını açıklar niteliktedir. Birçok kültürde genel tanımlamaların dışında kalan kişiler ve gruplar çoğunluğun ötekisi olarak görülür ve onlara dair yaklaşımlar gizli ve açık biçimlerde olumsuzluklarla ortaya çıkar. Örneğin, zihinsel engelli kadınlar kısırlaştırılmalı açıklamaları, belirli azınlık gruplarının yaşadığı bölgelerin sistematik olarak temizlik hizmetlerinden mahrum bırakılması, presentable kadın eleman aranıyor ilanları, polisin LGBT aktivistlerine toplantıları sırasında koruma sağlamayı reddetmesi, kadınların hamileliği nedeniyle istifaya zorlanması, işe alırken 3 yıla kadar doğum yapamayacağım ifadesinin olduğu sözleşmelerin imzalatılması, mühendislik ilanlarında çoğunlukla bay eleman arıyoruz ifadelerinin yer alması, kadın mühendislerin üretimde ve teknik işlerde görevlendirilmemesi, aldıkları ücretlerin erkeklerden daha az olması, bir istihdam edilme faaliyetlerinde engelli ya da kadın olanın işi nevinden ya da sakıncalarından kaynaklanan bir gerekçe olmaksızın işe alınmaması gibi uygulamaların olması. Doğrudan ayrımcılık. Bir kişiye cinsiyetinden ya da başka bir özelliğinden, mesela yaşı, fiziksel nitelikleri, etnik kökeni, cinsel kimliği, engellilik hali ve benzeriden dolayı açıkça yasalara, politikalara, uygulamalarla farklı davranmak olarak tanımlanır. Daha açık bir ifadeyle yasama, yürütme ve yargı organları ile kamu, tüzel ve özel kişilerin cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, ulusal köken, etnik köken, cinsel kimlik, felsefi ve siyasi görüş, sosyal statü, medeni hal, sağlık durumu, engellilik, yaş ve benzeri temellere dayalı olarak düzenlenen hak ve özgürlüklerden karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanmasını engelleyen veya zorlaştıran her türlü farklı muameleyi ifade eder. Örneğin, kamu hizmeti verilen her yerde, hastane, okul ve benzeri yerlerde belirli bir ırka ya da cinsiyete hizmet verilmemesi, acil sağlık hizmetlerine erişimin ikametgaha göre kısıtlanması, restorana girişte okunur bir işaret konulması, örneğin romanlar giremez. Dolaylı ayrımcılık. Görünürde tarafsız gibi duran fakat sistemli olarak ayrımcılık uygulanan durumları ifade eder. Görünüşte tarafsız olan yasaların, kuralların, prosedürlerin ve uygulamaların kabul edilebilir ve nesnel bir gerçeklendirmeden yoksun bir şekilde belirli bir gruba yönelik dezavantaj veya olumsuz etkiyle sonuçlandığı zaman gerçekleşir. Dolaylı ayrımcı uygulamalarda çoğu halde ayrımcılık farklı davranmaktan değil, aynı davranmaktan kaynaklanan bir haldir. Örneğin, bir okulda asansör varken engelli öğrencilerin merdivenleri kullanarak üst kattaki sınıflara çıkmalarının istenmesi, yani engellilik yüzünden başarılamayacak bir davranış ya da erişim şekline zorlanması, dolaylı ayrımcılığın bir örneğini teşkil eder. Burada engelli birey, engelli olmayan bireylerin fiziksel kapasitesinin el verdiği bir hareket biçimine zorlanarak dezavantajlı hale gelir. Bazı dolaylı ayrımcılık örnekleri. Karavanlarda yaşayan roman ve gezginleri dahil etmeyerek barınma tanımını yalnızca yerleşik konutlara yapılacak olan sosyal destekle sınırlandıran bir yasa. Birçok kurumda asansör ve rampa yerine sadece merdiven olması sonucu bazı engellilerin hizmetlerinden yararlanamaması. Bazı ayrımcılık biçimleri. Ayrımcılık biçimleri farklı hallerde karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan bazıları. Taciz, psikolojik ve cinsel türleri de dahil olmak üzere insan onurunun çiğnenmesi amacını taşıyan veya böyle bir sonucu doğuran yıldırıcı, düşmanca, onur kırıcı, aşağılayıcı ve saldırganca bir ortam yaratan veya kişi tarafından bu şekilde addedilen ve istenilmeyen her türlü davranıştır. Örneğin, kişinin engel haliyle ya da cinsel yönelimiyle dalga geçilmesi, aşağılanma amaçlı olarak o farklılığının vurgulanması taciz olarak nitelendirilebilir. Ayrık tutma. Bir eylem veya eylemsizliğin sonucu olarak bir kişinin veya kişilerin diğerlerinden ayrılması durumudur. Ayrık tutma halinde ayrık tutmanın meşru bir amacı yoksa veya amaca ulaşmak için kullanılan araçlar oranlı ve gerekli değilse eylem ayrımcılık teşkil eder. Örneğin, engelli çocukların oyun parkında oyun oynama ihtiyaçlarının engelli olmayan yaşıtlarıyla birlikte aynı oyun parkında karşılanması yerine sadece onlara özel, onları yaşantılardan ayrı tutan bir ortamda engelli oyun parkı olarak tanımlanan bir parkta karşılanmaya çalışılması ayrık tutma halidir. Mağdurlaştırma. Birçok grup ya da kişi çeşitli nedenlerle ve çeşitli biçimlerde mağdurlaştırılır. Birçok yerde çoğunlukla kadınlara, çocuklara, engellilere, yaşlara yönelik gerçekleşir. Bunun üzerinde yaratılan yardım ve merhamet zihniyeti oldukça yaygındır. Olumsuz tutumlar ve dışlanma. Kadınların birçok kültür içinde dışlandığı ve eşcinsellerden sonra dışlanan önemli bir grup olduğu, her iki gruptan daha fazla dışlananlarınsa engeller olduğu birçok araştırma sonucuna yansımıştır. Fakat engelli grupların içinde ise en çok kadınların dışlandığı ve hatta birçoğunun engelli bir kadın olmaktan dolayı haklarından mahrum bırakıldığı, şiddete uğrandığı bilinmektedir. Küçük Karaca 2005. Kadınlar genellikle cinsiyet nedeniyle ayrımcılığa uğrarken engelli kadınlar hem kadın hem de engelli olmaları nedeniyle çifte ayrımcılığa uğrarlar. Dışlanma, kültür ve gelenek temelinde sınırlandırma, tutumlar ve önyargılar engelli kadınları sıklıkla erkeklerden daha fazla etkiler ve engelli kadınların dışlanması düşük benlik saygısına ve olumsuz duygular yaşanmasına yol açar. Destek servislerinin azlığı ve eğitim yetersizliği de çalışamamaya, sonuç olarak düşük ekonomik duruma sebep olmaktadır. Bu da aileye veya bakımını sağlayan kişilere daha fazla bağımlılığa neden olmaktadır. Displaced Woman, An International Research Kit, 1996. Toplum farkında olarak ya da olmayarak hem engelli kadını hem de ailesini dışlamakta ve bu koşullar yüzünden yaşamlarını zorlaştırmaktadır. 6. Ayrımcılık ve cinsiyet eşitsizliğinin sonuçları. Eğitim ve öğretimde. Eğitim ve öğretimdeki ayrımcılık nedeniyle birçok kadının yeteneklerini geliştirmelerinin önüne geçilir. Kadınlar için eğitimin gereksiz para ve zaman kaybı olduğu düşüncesi her ne kadar değişmeye başladıysa da hala bu zihniyeti taşıyanların sayısı ülkemizde oldukça yüksektir. Engelli olmayan kadınlarda olduğu gibi engelli kadınların durumları da kadınlar için eğitimin gereksiz para ve zaman kaybı olduğu düşüncesinden etkilenir. Bu nedenle eğitim erişilmez ise ve çocuk kız ise sorun olarak görülmez. Çocuk erkek ise sorun olarak tanımlanır. Türkiye'de yaşayan kadın ve erkeklerin okur yazarlık oranları arasında büyük farklar vardır. Engelli ve engelli olmayan kadınlar açısından bu oranlara baktığımızda ise bu farkın daha da arttığı görülür. Eğitim görmüş engelli kız çocuğu oranı hem eğitim görmüş engelli erkek çocuğuna oranla hem de eğitim görmüş engelli olmayan kız çocuklarına oranla daha düşüktür. Birçok ailenin engelli kız çocuğunu sakladığı ve onu okula göndermekte tereddüt ettiği bilinmektedir. Sağlık ve rehabilitasyonda günümüzde hala kadınların sağlık hizmetlerine erişemedikleri ya da düzenli olarak yararlanılmadıkları için hayatlarını kaybettikleri bilinir. Yoksul ülkelerde ihtiyacı olanların %2'sinden daha azının sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerine ulaşabildiği tahmin edilmektedir. Rehabilitasyon kırsal alanlarda yaşayanlar için neredeyse tamamen ulaşılmazdır. Cinsiyet ayrımcılığı burada da önemli bir etken oluşturur. Kalp hastalıkları gibi bazı durumları erkekler kadar kadınlar da yaşarlar ama aynı görülmezler. Kadınlar için operasyonlar ve tedaviler ertelenebilir. Çok az araştırma kadınları hedefler. Tedavi altındaki kadınlar çalışmıyorsa tedavi edilen bir erkek kadar acil vaka olarak görülmez. Disabled Woman and International Research Kit 1996. Engelli kadınlar hem kadın olmaları hem de engelli olmaları nedeniyle sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerinden yeterince yararlanamazlar. İş gücüne katılımda. Ülkemizde kadın iş gücüne katılımı süreklilik göstermeyen, gelire bağımlılığı düşük, ikincil iş gücü olarak değerlendirilir. Bu durum engelli kadının istihdamında daha yoğun görülür. İş gücü piyasasında engelli kadının yerini etkileyen faktörlere bakıldığında ülkemizde yaşanan işsizlik, kadınların çalışma hayatına katılmalarına karşı sosyal direnç, engelli kadınların iş gücü piyasasında talep edilen vasıtalara sahip olmayışları, eğitim düzeyinin düşüklüğü ve mesleki rehabilitasyonun yetersizliği, engelli kadına yönelik iş imkanlarının sınırlılığı ve iş gücü maliyetinin yüksekliği ve benzeri öncelikli olarak karşımıza çıkmaktadır. Kuzgun Aydın 2005. Herhangi bir yerde iş bulan engelli kadınlar düşük ücret, düşük statü ve kötü çalışma koşullarıyla karşılaşırlar. Çalışan engelliler için bile ayrımcılık eğitim fırsatlarının ve terfilerin azlığı ile sürer. Bu durum engelli kadınlar için daha ağır olur. Kadın oldukları için daha fazla ayrımcılıklarla karşı karşıya kalırlar. Engelli kadın genellikle işe yerleştirme tartışmalarının ve girişimlerinin bir parçası değildir. Onlar genellikle işe girme konusunda engelli erkeklerden daha şanssızdır. İş sahibi olmanın engelli kadın için finansal destek sağlamasından sosyal onay görmeye ve özgüvenini geliştirmeye kadar çok kritik bir önemi vardır. Engelli kadının iş gücüne katılım oranının düşük olması yeterli gelire sahip olmama ve sosyal hayata katılamama anlamına gelir. Engelli kadının ekonomik faaliyetlerin dışında kalmasının aynı zamanda bireysel ve toplumsal düzeyde sosyal ve ekonomik maliyeti yüksek olmaktadır. Kuzgun Aydın 2005. Birçok ülkede engelli kadınların en az 3'te 2'si işsizdir. Siyasete katılımda. Kadınların asıl olarak aile ve ev işleriyle ilgilenmeleri gerektiğine ve asıl sorumluluklarının bunlar olduğuna dair yaygın inanışın bir diğer sonucu da kadınların toplumsal sorunlarla ilgilenmeleri ve siyaset yapmalarının hoş karşılanmamasıdır. Elinin hamuruyla erkek işine karışma sözü bunun bir ifadesidir. Bu durum hem kendilerinin hem de yaşamlarına yakından tanıklık ettikleri birçok olayı ve durumu birlikte paylaştıkları çocuklarının, yaşlıların ve engellilerin yaşadıkları sorunları dile getirmelerini, çözüm önerileri geliştirmelerini engeller. Bu da kadınların, çocukların, yaşlı ve engellilerin sorunlarının gündeme gelmesini geciktirdiği gibi çözümleri de zorlaştırır. Örneğin, aile içi şiddet gibi milyonlarca kadının, çocuğun, yaşlının, engellinin ve erkeğin yaşamını, kurumları ve hizmetleri etkileyen çok önemli bir toplumsal sorun, ailenin iç sorunu olarak görülmekten çıkıp kamusal çözümler üretilmesi gereken bir konu haline ancak son 20 yılda gelebilmiştir. Sonuç olarak ayrımcılığa uğrayan, fırsat eşitsizliğine maruz kalan, toplumsal engellerle karşılaşan engelli ve engelli olmayan kadınların içinde farklı derecelerle ayrımcılık söz konusudur. Daha yüksek işsizlik oranları, daha düşük ücretler, daha az sağlık imkanı, eğitimin yetersizliği, daha fazla fiziksel ve cinsel istismara maruz kalma, kadınlara yönelik hizmet ve programlara katılım imkanının azlığı gibi sorunlar, engelli kadınların karşılaşabileceği güçlüklerden sadece birkaçıdır. Konu hem kadın hem de engelli olunca farklılık boyutu daha fazla ön plana çıkar. Genel tablo içerisinde engelli kadınlar ihmal edilirler. Sayısal verilerin bu konuyla ilgili yapılan çalışmaların sınırlılığı, kadınların sosyal sorunlarının örtülü olduğu anlamına gelir. Konuya ilişkin literatür çalışmaları yapılırken karşılaşılan bir gerçek, günümüzde diğer gruplar ile karşılaştırıldığında engelli kadınlara yönelik özgül çalışmaların azlığı ve bu konuya yönelik ilgisizlik olmuştur. Karşılaşılan bir diğer gerçek ise var olan az sayıdaki çalışmaların engelli kadınların bizzat kendileri tarafından yaptıkları çalışmalar olduğudur. Endüstrileşmiş Batı uluslarında ve ülkemizde çok az miktarda toplumsal cinsiyet çalışması olmasına rağmen kamusal ve özel alanda engelli kadınların yaşadıkları ve aşağıda yer alan başlıca sorunlar bu çalışmaların sonunda ortaya çıkmıştır. Belirtilen bu sorunların çeşidi ve yoğunluğu toplumdan topluma, kültürden kültüre, aynı toplum ve kültürel yapı içerisinde yaşanılan bölgeye ve sosyoekonomik seviyeye, yaşa, engel türü ve derecesine ve benzeri göre farklılık gösterir. Bu sorunların çözümü için öncelikle engelli kadınların görünürlüklerini sağlayarak ihtiyaçlarını ortaya çıkarmak ve bugüne kadar pek çok alanda dışarıda tutulan engelli kadınların sorunlarına hep beraber çözümler bulmak elzemdir. Kadınlar erkeklerden daha fazla olarak sakat olarak tasnif edilir. Özellikle yaşlanan toplumlarda yaşlıların büyük oranı sakatlığı olan kadınlar anlamına gelir. Yaşlılık ile sakatlık, sakatlık ile kadınlık arasındaki ilişkilendirmeler. Birçok ülkede engelliler arasında yoksulluk çok yüksektir. Engelli kişilerin yoksulluk içinde yaşaması sık görülse de engelli kadınların engelli erkeklerden daha yoksul olmasına daha sık rastlanır. Engelli kadınların çalışan kesimlerden dışlanma ve yoksulluk içinde yaşama olasılıkları engelli erkeklere nazaran çok daha fazladır. Ayrıca gelişen dünyada engelliye bağlı olan toplumsal cinsiyet kalıpları ve yoksulluk, kadınları ve kızları ataerkil mülkiyet sahipliği yapıları nedeniyle daha çok vurur. Genç yaştaki engelli kadınlar erkeklere göre eğitimden daha az yararlanır. Engelli kız çocuklarının eğitime erişimi genelde engelli olmayan kız çocuklarının erişimine göre daha sınırlıdır. Eğitim ve öğretim engelli kadın için birçok ülkede öncelikli sayılmaz. Birçok engelli birey, özellikle yaşlı engelli kadınlar, izole edilmiş yaşamlar sürerler. Kendi evlerinden dahi çıkamaz durumdadırlar. Yaşlı engelli kadınlar hem yaşlı olmaları, hem kadın olmaları, hem de engelli olmaları nedeniyle daha da dezavantajlı durumdadırlar. Engelli kadınlar, engelli erkeklere ve engelli olmayan kadınlara göre ücretli iş gücüne daha az katılabilirler ve daha düşük ücret alırlar. İşe girme, ekonomik bağımsızlığını kazanma, işte yükselme konularında engelli kadınlar, engelli erkeklere nazaran çok daha fazla zorlukla karşılaşırlar. Birçok ülkede engelli insanların en az 3'te 2'si işsizdir. Engelli kadınlar, engelli erkeklere nazaran 4 kez daha zor iş bulurlar. Kıtlık, savaş, afet ve diğer olağanüstü durumlarda yardımlardan yararlanmak için mücadele etmekte zorlanan engelli kadın ve kızlara ulaşılması daha zordur. Savaşın sakatladığı kadınların hayatta kalmak için kaynakları çok daha azdır. Engelli kadınlar aile içi şiddete karşı daha korunmasızdırlar. Uluslararası gelişim programları engelli kadınların ihtiyaçları dikkate almaz ya da toplumsal gelişim girişimleri içinde dahil edilmezler. Engelli kadınlar sağlık hizmetlerine, jinekolojik ve anneliğe özgü bilgilere çok az ulaşabilir ya da hiçbir şekilde ulaşamazlar. Bilgi ve iletişime ulaşım, özellikle görme, işitme ve öğrenme güçlüğü olanlar için oldukça sınırlıdır. Engelli kadınların kendilerini temsil etme olanakları sınırlıdır. Engelli kadınların yerel, ulusal, uluslararası düzeyde siyasal ve toplumsal alanda kendilerini daha fazla temsil etmelerine olanak sağlayacak örgütlenmeleri yetersizdir. RETK 2005, Disabled Woman, An International Research Kit 1996, WWDA, Türkiye Özürler Araştırması 2002, WHO.